Ayrım 17. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 221. İdeoloji ve devrim. Bu yazı 1960 yılında Küba'yı ziyareti sırasında Jean-Paul Sartre tarafından yazılmış ve ilk olarak Lunda Revelasyon'un 51. sayısında 21 Mart 1960'ta yayımlanmıştır. Birkaç gün önce üniversitede bana çok kısaca cevap verdiğim için kendi kendime kızdığım bir soru soruldu. İdeolojisi olmayan bir devrim olabilir mi? Bunun genel olarak devrimler ve onları yöneten soyut kavramlar hakkında bir teori kurmak meselesi olmadığı kolaylıkla düşünülecektir. Kastedilen Küba'dır. Eylemle düşünceyi birleştiren bağın niteliği bu ülkede gelişmekte olan toplumsal hareketin çok özel bir karakteristiğidir. Aşağıdaki satırlarda yabancı bir gözlemci üzerinde iz bırakan gözlemleri ortaya koyacağım. İdeolojinin tanımı. Bir ideoloji, rasyonel ve teknik izdüşümlerin birliğinde aynı zamanda deney üzerine kurulu, deneyi yorumlayan ve deneyi aşan bir bütünlüğü olması gereken bir teorik ve pratik fikirler sistemidir. Bilimle beslense de ideolojinin bir ilim olduğunu söyleyemeyeceğiz. Gerçekten içinde bulunan şartlardan bağımsız bir bilgi bütünü olmaktan çok, söz konusu toplumun hem mensupları hem de tanıkları olduğu kadarıyla belirli bir toplumun insanları tarafından geliştirilen düşünceler bütünüdür. Görülebileceği gibi bunlar pratik ve sadece toplumsal yapıların özünü kavramaya değil, her şeyden önce bu sosyal yapıları ya muhafaza etmeye ya da değiştirmeye yönelen fikirlerdir. İdeoloji, nesnel şartlara pratik bir görüş açısı getirir. Bu, ideolojinin kendisinin bir programa sahip olması demektir. Şartlar sadece tasvir eder, göründüğü zamanlarda bile eylemi hazırlamaktadır. Eylemin içindedir. Şeker olmaksızın Küba yaşayamaz. Gerici formülü ampirik bir iddia olarak ileri sürülmüştü. Şeker kamışı tarımı gerçekten çok özel bir toplum biçimi ortaya çıkarmıştır ve yukarıda andığım formül ilkel aşamada bir ideolojiden başka bir şey değildir. Sahte nesnelliğin altında statikoyu değiştirmeye çalışan her şeyin reddi olduğu açıktır. Toplumsal düzeni doğal düzenin bir yansıması olarak göstererek toplumsal düzene karşı isyanı önlemeye çalışır. Bu formül Kübalılara sefaletlerini bir alın yazısı gibi sunar. İnsanlık hakkında kötümser bir görüşe sahiptir demekle aynı şeydir bu. İnsan yaşantısını değiştiremeyeceğine göre bırakın tepesinde oturtulan adama boyun eğsin. Doğanın haşinliği ardında ilkel ideoloji bize tabiatüstü tesellileri kutsallaştırmak için izin verir. Yaşama şartlarını nasıl değiştireceğini bilen ve geçmiş olaylara dayanarak insanın tarihi yaptığına inanan iyimserlikle bu tutucu düşünceye karşı çıkabilir. Hangi ilerici ideoloji kabul edilirse edilsin, anladığımız haliyle o her durumda insanlık hakkında verilmiş pratik bir yargıyı da üzerinde taşır. Bundan dolayı yaptığımız onu karşı çıkılmaz kanunlar tarafından boğuluyormuş gibi ortaya koyduğumuz zaman insanlığın durumu hakkında karar vermekten ibarettir. Kendi kaderimizi kendi ellerimize aldığımız zaman da aynı şekilde insanlığın durumu hakkında karar vermiş oluyoruz. Sosyal topluluk içindeki insanla ilgilenen bütün ideolojiler, ortak yapılarını muhafaza etmek ya da korumakla ilgili temel görevden hareket ederek insanı tanımlar. İdeoloji herkeste içinde bulunan şartların, tutkuların ve çıkarların derinliği tarafından yaratıldığına göre bunda şaşılacak hiçbir şey yoktur. Ayrıcalıkların savunulması ya da temel hakların elde edilmesi temel görevinden hareketle insanları tanımlayan bir sosyal ortamın kendi kendine yansımasıdır. İdeolojik yapılar. İlkel ideolojilerin var olduğunu söylemiştim. Çok geliştirilmiş olanları da vardır. Ayrıca bunların bazıları insanlık hakkında bir yargıyı, belirli bir siyasi ve sosyal programı ve hatta bunların gerçekleştirilme yollarının incelenmesini hep birden kapsar. İdeolojinin bu son unsuru içinde bilgi sayesinde her pratik tedbirin sonuçlarının açıkça görülmesi sağlanır. Ampirizm ve onun çok pahalıya mal olan hataları önlenir, tehlikeler görülebilir ve planlar yapılabilir. Böylesine ayrıntılı olarak geliştirilmiş bir sistemin yararları kimsenin gözünden kaçamaz. Nereye yöneldiğini bilir. Kesin fikirlerin uzun ve kısa vadeli hedefler üzerinde bir anlaşmanın birleştirici unsuru olduğu söylenebilir. Fikirler ne kadar belirsizse yanlış anlaşılma ve sonunda dağılma tehlikesi de o kadar büyüktür. Ama eğer bir grup müphem hiçbir yanı olmayan bir ideolojiyi kabul edecek olursa bu kaçınılmaz bir şekilde onları birliğe yöneltecektir. Öbür yandan güçlendiği kadar sağa sola sapma ihtimali de ortadan kalkacaktır. Öngörülemez olan şeyler dışında her şey öngörülmüştür. Binayı sarsmak için beliren ve hiçbir şey olmadığını söyleyerek inkar edilmesi kolay olan şeyler dışında her şey. Bu kemikleşmiş canavarların tehlikesi iradecilik, voluntarism denen şeydir. Program daha önceden hazırlanmıştır. Bu programa dayanılarak özel planlar geliştirilir. Şu kadar buğday, şu kadar pamuk, şu kadar makine ve alet 5 ya da 10 sene içinde üretilecektir. Büyük bir imparatorlukta benim yaşımda insanların bu 100 yılın son yılları için planlar yaptığını gördüm. O güne kadar hepimizin öleceğini biliyordum ve onlar da biliyordu ama ideoloji yaşamaya devam edecekti. Küba'da en şaşırtıcı olan şey, hele özellikle Doğu ülkelerini görmüşseniz, ideolojinin görünürde yokluğudur. Her ne kadar ideolojiler içinde olduğumuz yüzyılda pek çoksa da, burada her taraftan hizmetlerini sunan temsilcileri var. Kübalı liderler onları hiçe saymıyorlar. Ne var ki onlardan yararlanmıyorlar. Düşmanları en çelişmeli serzenişlerde bulunuyorlar. Bazılarına göre fikirlerin yokluğu sadece bir aldatmacadır. Henüz adını açıklamaya cesaret edemeyen Marksizmin en sert bir biçimini gizlemektedir. Bir gün Kübalılar maskelerini çıkaracaklar ve komünizm Miami'den birkaç mil ötede Karayipler'de ekilmiş olacak. Diğer düşmanlar, bazen aynı kişiler, onları hiç düşünmemekle suçluyorlar. Doğaçtan bir şeyler yapıyor ve yaptıktan sonra da bir teori kuruyorlar dendiğini duydum. Bazıları da şöyle ekliyordu. Hükümet üyeleriyle görüşmeye çalışın, belki de onlar ne yaptıklarını biliyorlar. Çünkü bize soracak olursanız tam manasıyla hiçbir şey bilmediğimizi itiraf etmeliyim. Ve birkaç gün önce üniversitede bir öğrenci şöyle diyordu. Devrim hedeflerini açıkça ortaya koymadığı sürece özellik bizim için daha da vazgeçilmek oluyor. Devrim bir prakistir. Binlerce defa şöyle bir cevap verildiğini duydum. Devrim fikirlerini eylem içinde döverek biçimlendiren bir praks, bir akımdır. Bu cevap mantık açısından sağlamdır ama biraz da soyut olduğunu kabul etmek gerekir. Şüphesiz bu konuda hiçbir şey bilmediklerini söyleyenlerin ya da devrimci harekete hedeflerini açıkça ortaya koymadığı için serzenişte bulunanların içinde bulundukları içten ya da göstermelik huzursuzluğu anlayışla karşılamak gerekir. Nitekim birkaç ay önce Paris'te bazı Kübalı arkadaşlar beni görmeye geldiler. Uzun bir süre bana ateşli bir şekilde devrimden söz ettiler. Ama yeni rejimin sosyalist olup olmayacağını söyletebilmek için harcadığım bütün çabalar boşa gitti. Bugün, o gün onlara meseleyi o şekilde koyduğum için yanılmış olduğumu kabul etmek zorundayım. Fakat bir insan çok uzaklarda oldu mu, daha çok soyut kalıyor ve bugün birer programdan çok birer sembol olan kelimeleri arıyor. Sosyalizm, liberal ekonomi. Pek çok zihin düşünüyor ve iyi niyetle inanıyor ki bir devrim nereye doğru gittiğini bilmelidir. Ama gerçekte yanılıyorlar. Bizim devrimimiz 1789 Fransız devrimi tamamen kördü. Bu devrimi yürüten burjuvazi evrensel bir tanrıcı olduğuna inanıyordu. Kendilerini halkın karşısına çıkaran çatışmanın bilincine çok geç vardılar. Cumhuriyet için oy veren aynı insanlar daha 2 yıl önce kralcıydılar. Her şey zenginleri kurtarıp monarşiyi geri getiren askeri bir diktatörlükle son buldu. Rus devriminin ilk yıllarında sarsılmaz bir kuvvetin ardında bir sürü dalgalanma, bir sürü hata, bir sürü engel ortaya çıktı. N.E.P. Tire 1920'lerin yeni ekonomik politikası. Şartların zorlamasıyla uygulandı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne Avrupa'daki devrimci hareketlerin uğrayacağı yenilgiyi ne de tek başına kalacağını önceden görememişti. Sarsılmaz bir ideolojinin çerçevesi içinde yeni fikirler ortaya atıldı. Bu fikirler ayrılıklara yol açtı. Tek bir ülkede sosyalizm, sürekli devrim, Marksist literatürden yapılan atıflarla haklı gösterilebileceğine inanılan icatlar. Ve Marksist düşünce. Köylülerin direnişi karşısında silahsız kalmıştı. Önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa döndüler. Ne kadar sert, ne kadar geniş deneyimli olursa olsun, ideoloji yaşanılan anı çok dar bir arayışla aşar. Yine de aynı soru sorulmaya devam ediyor. Sosyalizmi kuracak mısınız diye soranlara, Praksin kendisinin kendi ideolojisini tanımlayacağını söylemek yetecektir. Belki de Küba'da gelişmekte olan eylemin teorik sonuçlarına işaret etmek daha iyi olacak. Belki de bu şekilde eylemle düşünceyi birleştiren diyalektik bağlar daha iyi görülecek. Küba'nın bir yabancısı olan ben, bir yabancının izlediği yolu tuttuğum halde bana izah edilen şeylerin ötesini görebildim. Fikirleri yaratan, yapılan işlerdir. Şu halde kendi izlediğim yolu burada anlatmayı yararlı buluyorum. Geri tepme ve radikalleşme. Fikirler çifter çifter ortaya çıkar ve birbirleriyle çelişirler. Karşıtlıkları düşünmenin başlıca motorudur. İlk farkına vardığım çatışma şu oldu. Bana Küba devriminden söz eden biri, bir lider, eylemin kendine uzun vadeli bir hedef koyamayacağını söyledi. Çünkü eylem bir tepki ya da bir geri tepmedir. Bununla anlatmak istediği çok güçlü bir komşu ülkenin yanı başında olan Küba'nın hiçbir zaman mutlak bir inisiyatife sahip olmadığı ve bütün akıl ve enerji kaynaklarını karşı bir darbe icat etmeye harcamak zorunda kalmış olmasıydı. Ve ekledi, yarın işgal edilmemiz yahut da en ağır bir iktisadi baskıyla karşı karşıya bırakılmamız söz konusuyken nasıl olur da uzun vadeli planlar düşünebiliriz? Gerilla savaşı, iktisadi bir ablukaya karşı direnme, zorunlu olarak toplumumuzun yapısını değiştirecektir. Bildiğimiz tek şey şu, yenilmeyeceğiz. Ama mücadelenin şartları bizi değiştirecek, çok farklı bir Küba zafere ulaşacak. Doğaçtan yapılan işlerin gerçekte bir savunma tekniğinden ibaret olduğunu anlatmak istediğini anlıyordum. Küba devrimi sürekli olarak kendini düşmanlarının taktiğine göre ayarlamak zorundaydı. Bu karşı tedbirlerin bir karşı ideolojiye yol açması mümkün müydü? Oysa aşağı yukarı aynı günlerde diğer liderler bana kendilerinden söz ettiler. Onlara yaşantıları, kafalarındaki düşüncenin evrimi hakkında sorular sordum. Hepsi devrimin onları başlangıçtaki yerlerinden çok ilerilere sürüklediğini söylediler. Çok şiddetli şoklarla karşı karşıya ve acı gerçeklere göğüs germek zorunda kalmışlardı. Eski arkadaşlarından bazıları hareketi yarı yolda terk etmişler, diğerleri başlangıçta pek gönüllü olmadıkları halde zamanla radikalleşmişlerdi. Geri tepme şoku ya da radikalleşme. İlk bakışta iki kavram bağdaşmaz gibi geldi bana. Başlangıçta insan kendini uydurur, çağdaşlaşır. Her şey akıcı kalmalı ve ilkeler bir engel teşkil etmemelidir diye düşündüm. İkinci adımda devrimci hareket güvenilir ve düzenli bir biçimde daha derinleşir. Şu halde ilerleyiş kademelidir. Yön tayin edici bir ideolojinin keşfedildiğini söylemek belki de fazla iddialı olacaktır ama hiç olmaksa Praksin gereklerinin devrimci liderlerin düşüncelerini sürekli olarak değiştirdiğini teslim etmemiz gerekir. Lacoubre. Düşüncelerimin bu aşamaya vardığı bir sırada Lacoubre sabotajı olayı ortaya çıktı. Düşmanın saldırısına karşı kendini hazırlamak için hükümetin başkanı halktan daha fazlasını istemek ve buna Karşılıkta halk ona daha çok güvenmek zorunda kalmıştı. Sarsılmaz bir birlik kurulmasını istedi ve haklı olarak bir gün önce vuku bulan cinayet onları bütün güçlerinin harekete getirilmesinde ve öfkelerinde birleştirdi. İki gün önce bazılarının ruhlarının derinliklerinde bir dinlenme arzusu, tembel bir ihmalcilik ya da rahat bir iyimserlik var olduysa da ulusa karşı yapılan bu açık hakaret bütün bu korkakça eğilimleri sildi, süpürdü. Amansız bir düşmana karşı savaşmak, bu savaşı kazanmak gerekliydi. Castro tek dayanağı olan halkıyla kendini özdeşleştirdi. Buna karşılık da halk onayını ve uzlaşmazlığını ortaya koydu. Düşman saldırıyı başlatmıştı ama bu akılsızca davranışın yol açtığı karşı çıkış, halkın liderleri vasıtasıyla ve liderlerin de halk, yani en az ayrıcalıklı sınıfların vasıtasıyla daha da radikalleşmesi sonucunu vermişti. O anda düşmanın kendi taktikleri yüzünden, kendi kanunlarına göre gittikçe gelişen bir iç süreci hızlandırmaktan başka bir şey yapamadığını anladım. Devrim kendini düşmanın davranışlarına uyduruyordu. Kendi karşı darbelerini icat ediyordu. Bu kadar uzun bir süreden beri ezilen bu ülkenin içinde bulunduğu şartlar, her defasında yığınların isteğine uyarak karşı darbelerini gittikçe daha radikalleştiriyordu. Düşman, devrimi ezmeye çalışarak devrime kendi kendini bulma imkanını veriyordu. Küba'nın mücadeleleri tarihinde bir fikrin sarsılmaz sertliğini keşfettiğime inanıyorum. Bu konuyu özetlemek için bir puç biçiminde başlayan bir hareketin bir bir hedeflerine ulaştığını, her defasında daha derin, halkın isteklerine daha uygun, tek bir kelimeyle daha devrimci hedefler keşfettiğini söyleyeceğim. Ve sanırım Küba halkı bazıları derhal, diğerleri yavaş yavaş hedeflerinin ters bir sıra içinde kendilerini ortaya koyduğunu anlamaya başladı. En önde gelen ve görünüşte en basit olan hedeflere ulaşabilmek için daha başlangıçtan itibaren en karmaşık, en uzakta görünen hedeflere yönelmek zorunda kaldılar. Fakat bunun aksi de doğruydu. Bütün ulusu peşlerinden yürütmek için her şeyden önce ancak devrimin en sonunda başarılabilecek olan evrensel hedefleri de ortaya koymak zorunda kalmışlardı. Eski kokuşmuşluk ve yeni iyimserlik. Ulaşılabilir, görülen ve bütün sınıfları birleştiren bu soyut hedefler nelerdi öyleyse? Bunlar gayet iyi bilinir. Başkaları bunların ne olduğunu 1933'te ve 1944'te ortaya koymuşlardı. Egemen bir millet, saygıdeğer liderler, özgür vatandaşlar. Yüzyılın ilk yarısında bu ideali gerçekleştirmek için birçok teşebbüsler yapılmış fakat hepsi yenilgiyle sonuçlanmıştı. Yine de isteklerin son derece alçak gönüllü oldukları açıktı. Bunlar parlamenter ve orta sınıf demokrasisinin en açık ve basit gereklerini meydana getirirler. Yurttaşlar haklarını, oylarını kullanarak savunabilmelidirler. Yurttaşlar yetkilerini, dürüstlüklerinin genel seçimlerle denetlenmesi gereken, eğer hırsız iseler yeniden seçilmemeleri gerekir, temsilcilere vekaleten devretmişlerdir. Bu temsilcilerin görevi ülkeyi meydana getiren bütünün çıkarlarını içe ve dışa karşı savunmaktır. Bu soyut fikir belirli bir anda bütün dünyayı birleştirebilir. Diktatörlüğe karşı özgürlüğü, kokuşmuşluğa karşı dürüstlüğü kim istemez? Hiç şüphesiz özellikle şehirlerde 26 Temmuz hareketi bütün sosyal sınıflara sesleniyordu. Çünkü başlangıçta bundan fazlasını talep etmiyordu. 17. ayrımın sonu, sayfa 231.